Ayrım 20.
Polemiğe ancak mecbur kalmadıkça sapan edebiyatı cedidecilerin asıl gayesi şüphesiz objektif bir tenkit yaratmaktı. Bunun için çok çaba gösterdikleri ve oldukça başarılı sonuçlara vardıkları muhakkaktır. Onların bu çabalarında çağdaş Fransız edebiyatında Taine, Brunetière, Fage, Lemaître, Frantz gibi modern tenkidin kurucuları ve yaşatıcıları olan otoritelerin büyük tesirleri olmuştur. Bu tarz tenkidin esaslarını tanıtmak için yazılmış yazılar arasında Servet-i Fiyun'unda Ahmet Şuayb'ın bir Müsahabe-i Edebiye 1899, Si, Cenab'ın Biraz Psikoloji 1898 ve Müntekidi Hakiki 1901, Mehmet Rauf'un Şu Tenkit Meselesine Dair 1898 ve Tevfik Fikret'in Tarih Gazetesi'nde yayımlanan Münakaşatımızda Ne Eksik 1898 adlı makaleleri zikredilebilir. Servet-i Fiyuncular böylece bir yandan modern tenkidin esaslarını açıklamaya çalışırlarken bir yandan da bu esaslara uygun örnekler de vermekten geri kalmadılar. Halit Ziya, Mehmet Rauf ve Cahid'in modern roman tekniği, Rauf'un Türk romanı Halit Ziya'nın roman ve hikayeleri ile Hüseyin Cahit ve Ahmet Hikmet'in hikayeleri. Hüseyin Cahit'in, Halit Ziya'nın hikayeleri, Rauf'un Eylül'ü ve Fikret'in Rübab'ı Şikestesi hakkındaki yazıları, objektif ve yapıcı tenkit ölçülerine göre yapılmış oldukça başarılı denemelerdir. Bu arada yazı kaideleri ve edebi bilgiler hakkında yazılmış eserler olarak da Menemenlizade Tahir'in Edebiyat-ı Osmaniye 1898, Si, Ahmet Reşid'in Nazariyat-ı Edebiye 2 cilt 1909-1910, Si ve Ali Ekrem'in Mesaliki Edebiye 1928, Si kaydedilebilir. Servet-i Fiyun'un topluluğunda başka türlerle uğraşmayarak edebi çalışmalarını yalnız tenkit alanında toplayan tek şahsiyet Ahmet Şuayb 1876-1910'tır. İstanbul'da doğup hukuk fakültesini bitiren Ahmet Şuayb, bütün çalışmalarını hukuk ve edebiyat alanlarına yöneltti. Hayatını kazanmak için meslek olarak hukuk alanını seçmiş ve kısa zamanda ilerleyerek hukuk fakültesinde idare hukuku muallim muavinliğine, doçentliğine getirilmiştir. Sonradan aynı dersle birlikte Devletler Hukuku Dersi Profesörlüğünde, İlköğretim Genel Müdürlüğünde, Sayıştay Başsavcılığında bulundu. İdare Hukukuna ait çalışmaları Hukuku İdare 1910 adı ile basılmıştır. Bir Aralık çıkardığı Ulumu İktisadiye ve İçtimaiye 1909 dergisinde Avrupa'nın siyasi tarihine ve sosyolojiye dair değerli yazıları da vardır. Bu mesleki çalışmaları dışında edebiyatla ilgisi okul sıralarında başlar ve Servet-i Fiyun'unda gelişir. Edebi eserlerin ilmi metodlarla ve sağlam bir bilgiye dayanılarak incelenmesi gerektiğine ve bunun için sosyoloji ve psikoloji bilimlerinden de faydalanılması zaruretine inanıyordu. Fage, Lemaître gibi Fransız tenkit üstadlarını da takdir etmekle beraber Fransız edebiyat tarihçisi, tenkitçisi ve düşünürü Hippolyte Taine, onun en çok beğendiği ve tesirinde kaldığı yazardır. 1899 Ekim'inden başlayarak Servet-i Fiyun'unda Hayat ve Kitaplar başlığı altında Fikret'in teşvikiyle yazılıp yayımlanan ve sonra yine aynı adlı bir kitapta 1913 toplanan incelemelerinin en hacimlisi Taine ile ilgilidir. Aynı eserde yer alanlar arasında Gabriel Monod, Ernest Lavis, Gustave Flaubert, Niebuhr, Ranke ve Mommsen gibi ünlü tarihçi ve yazarlar da yer alır. Şuayb, 19. asır Batı Avrupa'sının düşünce ve sanat hayatında büyük tesirleri olan bu isimler hakkındaki bilgiyi onlar için yazılmış, güvenilir kaynaklardan faydalanarak fakat yeni bir sentez halinde veriyordu. Ayrıca yine Servet-i Fiyun'un Esma-ı Matbuat sütununda Fransız basınından haftası haftasına takip ettiği sanat, fikir ve edebiyat aktualitesini de aktarmak suretiyle genç nesillerin Batı fikir ve edebiyat dünyası ile sürekli temaslarını sağlamaya da çalışıyordu. Şuayb'ın bu tenkit anlayışı içinde olarak Servet-i Fiyun'un edebiyatının genel durumu ve bazı şahsiyetleri hakkında yaptığı denemeler zamanının en çağdaş ve ciddi tenkitleridir. Bu denemelerde derinlemesine bir görüşle yalnız kusurları değil değerleri de bulup göstererek yumuşak ve ağırbaşlı bir ifadeyle yapıcı bir tenkit tarzı yaratmayı başardı. Servet-i Fünuncular 1908'den sonra da ara sıra tenkit yazıları yazmaya devam ettiler. Fecri Ati'yi kuran gençlerin hücumlarına en çok karşı koyan Mehmet Rauf oldu. Halit Ziya Cumhuriyet'ten sonra gazetelerde çıkan tenkitlerini Sanata Dair 1938 adlı kitapta topladı. Cenap ve Nazif Osmanlıcayı ve Aruz'u savunmak için birçok münakaşalara karıştılar. Cenap'ın Cumhuriyet'ten sonraki en kaliteli tenkit yazıları İsmail Habib'in Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi 1924 adlı eseri için yazdıklarıdır. Güneş Dergisi 1927. Hüseyin Cahid'in de tek başına çıkardığı Fikir Hareketleri 1933-1940 dergisinde birçok tenkitleri yayımlandı. 3. Servet-i Fünun dışındaki edebiyat. Servet-i Fünun hareketinin geliştiği dönemde aynı nesilden oldukları halde bu topluluğa katılmış olanların edebiyat ve sanat anlayışlarını benimsemeyerek değişik anlayışta eserler veren birçok şairler ve yazarlar da vardır. Bunların bir kısmı Türk edebiyatının batılılaşmasını istemeyenlerdir. Bu sebeple sürekli olarak Servet-i Fünunculara hücum ederler. Fakat Servet-i Fünun hareketinin gelişmesine engel olamadıkları gibi içlerinde en kabiliyetli olanlar da kısmen Batı edebiyatına yönelirler. Servet-i Fünun hareketine katılmayanların bir kısmı ise batılılaşmaya karşı olamamakla beraber gerçek edebiyatın ancak geniş kitlelere hitap eden edebiyat olabileceği düşüncesiyle hareket ederek yalnız aydınlar zümresinin değil, büyük halk kütlelerinin de anlayabileceği bir edebiyat kurmaya çalışırlar. Bu anlayış tabidir ki onları sosyal fayda prensibine de götürür. Böylelikle sanatlarını halkın da hizmetine vermiş olurlar ve bazıları ancak bağlandıkları ideolojiler bakımından birbirlerinden ayrılırlar. Devrin siyasi şartlarına uygun olarak Servet-i Fünun'un edebiyatında olduğu gibi onun dışındaki edebiyatta da en çok rağbet gören tür şiir, roman ve hikayedir. Şiir. Bu devirde Servet-i Fünun şiirinin dışında kalan Türk şiirini kısaca şu kategorilere ayırmak mümkündür. 1. Kısmen divan edebiyatı geleneğine bağlı kalan şiir. İsmail Sefa, Mehmet Celal, Nigar Hanım. 2. Servet-i Fünun şiirinin tekniği ve dili ile birlikte halk şiirinin tekniği ile dilini de kullanan şiir. Rıza Tevfik. 3. Servet-i Fünun şiirinden yalnız nazım şekillerini ve halk şiirinden de yalnız vezni alan ve dili Türkçeleştirmek iddiasıyla yapma bir dil kullanan şiir Mehmet Emin. 4. Nazım şekillerini ve vezni divan şiirinden dilini de Osmanlıca ile konuşma dilinden alan şiir Mehmet Akif. Birinci ve ikinci kategorideki şairler kendi özel sorunlarını, diğer iki kategorideki şairler de sosyal sorunları işlerler. Bu çok kısa tablodan da açıkça anlaşılabileceği gibi bütün bu kategorilerdeki şairler nazım tekniği ve dil bakımından dar veya geniş bir derlemeciliğe gitmişlerdir. Muallim Naci'den sonra mühim sayılabilecek bir şahsiyet yetiştirememiş olduğu için birinci kategori en sona bırakılarak diğer kategorilerdeki büyük şöhretlere geçilebilir. 1869'da babasının görevle bulunduğu Edirne'ye bağlı Cesir Mustafa Paşa'da doğan Rıza Tevfik Bölükbaşı, 7 yaşındayken İstanbul'a geldi ve babasının öğretmenlik yaptığı bir Musevi ilkokuluna yazdırıldı. 3 yıl kaldığı bu okulda Fransızca ve İspanyolcayı konuşabilecek kadar öğrenen Rıza, 1881 yılında babasının tayin edildiği İzmit'te öğrenimine devam etti. Burada iken annesini kaybetti. Bunun üzerine Gelibolu'ya naklettiler. Rıza ilk şiir denemelerine burada başladı. 1886'da Galatasaray'a girdi. Fazla haşarı olduğu için gerek lisede ve gerekse mülkiye ve tıbbiyede çok gürültülü ve maceralı geçen okul hayatı yüzünden ancak 30 yaşında doktor çıkabildi. 1908'e kadar resmi doktorluklarda bulundu. Bu tarihten sonra politikaya karışarak Edirne'den milletvekili seçildi. Bir müddet sonra hükümetle arası açıldı ve muhalefet partisine Hürriyet ve İtilaf girdi. 1918'de bu partinin iktidara geçmesi üzerine 1 Aralık Maarif Nazırlığında ve Şurayı Devlet, Danıştay Reisliğinde bulundu. Siyasi hayatı hatalarla doludur. Bunların en büyüğü ise Sevr Antlaşması'nı imzalayan heyete girmesidir. Hele bu antlaşmayı imzaladığı kalemi öğretmenlik yapmakta olduğu İstanbul'daki Amerikan Kız Koleji'ne hediye etmesi ve İstiklal Savaşı sırasında profesörlük ettiği İstanbul Üniversitesi'nde bu savaşı yapanların aleyhinde bulunması haklı olarak memleket kamuoyunu kendi aleyhine tahrik etmiş ve hakkında büyük bir nefret uyandırmıştır. Bu hareketleri yüzünden İstiklal Savaşı'nın kazanılmasından sonra memleket dışına sürülenler listesine girmiş ve böylece 1922'de Türkiye'den ayrılmak zorunda kalmıştır. Bu tarihten affa uğrayıp Türkiye'ye döndüğü 1943 yılına kadar hayatının en ızdıraplı safhası başlar. 1923-1934 yılları arasında Amman'da Ürdün Emiri Abdullah'ın hizmetinde bulundu. 1934'te emekliye ayrılarak Lübnan kıyılarındaki Cunya'ya yerleşti. Aynı yıl Kıbrıs'a yaptığı bir seyahat sırasında şiirlerini ilk defa bir araya getirerek Serab-ı Ömrüm, Lefkoşe 1934 adı ile bastırdı. 1943'te İstanbul'a döndü. 1949'da Serab-ı Ömrüm'ün daha geniş ve daha güzel bir baskısını yaptırdı ve 31 Aralık 1949'da öldü. Türk edebiyatında genç nesillerin Doğu Edebiyatı ve Batı Edebiyatı taraftarı olarak ikiye bölündükleri bir sırada yetişmiş ve daha çok Batı Edebiyatına sempati besleyerek Servet-i Fünuncularla çok yakın dostluklar da kurmuş olmasına rağmen tam olarak hiçbir tarafa katılmadan yalnız kendi zevkinin ve mizacının yolundan yürümüş olan Rıza Tevfik şiire 15 yaşlarında başladı. Bu sırada Gelibolu'da oturuyor ve İstanbul'daki edebi hareketlerden tamamıyla habersiz bulunuyordu. Bunun için onun şiirdeki ilk rehberleri bu taşra şehrinde sık sık karşılaştığı saz ve tekke şairleri oldu. Ancak İstanbul'a geldikten 1886 sonra oradaki edebi hareketlerden ve Doğu-Batı mücadelelerinden haberi olabildi. Mektebi Mülkiye'deyken 1887-1890 yazdığı şiirler dil ve üslup bakımından Abdülhak Hamid'in tesirinde ise de bu tesir kabukta ve süreksiz kaldı. Saz ve tekke şairlerinin tesirleri 1892'den başlayarak bazen nazım şekline, vezin, duyuş tarzı, üslup gibi bütün özelliklerin ve bazen de bunlardan yalnız birisinin yer alması ile kendisini sürekli olarak göstermiştir. Fakat bu tarza kayan şiirlerinin çoğunda daha çok nazım şekline, vezine ve üsluba ait özellikler göze çarpar. Tekke şairleri arasında tercih ve taklit ettikleri ise Bektaşi şairleridir. Genel olarak bu tutumda olan şairin zamanının hece aruz ve Türkçe Osmanlıca mücadelelerinde daima hece ile Türkçeyi tutması da tabiidir. Ancak buna rağmen hürriyetini korumada tereddüt göstermeyen şair, aruz veznini ve Osmanlıcayı kullanmakta da mahsur görmemiştir. Aynı şekilde zaman zaman sanatın sosyal bir gaye gütmesi gerektiği tezini de tutmasına rağmen, şiirlerinin temaları çoğunlukla aşk, tabiat, nostalji, çocukluk hatıraları gibi şahsi unsurlardır. Onun şiirlerinin başarısını sağlayan en mühim nokta, duygularında ve ifadesindeki geniş samimiyettir. Buna, konuşma dil ve üslubunu benimsemekte gösterdiği büyük kabiliyeti de eklemek gerekir. Bu bakımdan onu Türk şiirinde en başarılı örneklerini ancak 1915'ten sonra görebildiğimiz konuşma Türkçesinin müjdecisi olarak da düşünmek mümkündür. Kuvvetli hafızası ve çok canlı zekası sayesinde çok geniş bir ansiklopedik bilgiye sahip olan Rıza Tevfik, daha çok felsefe, sosyoloji ve psikoloji alanlarındaki yazıları ile tanınmış ve bu sebeple Feylesof ünvanı ile de anılmıştır. Gib yayınlarının dokuzuncusu olarak basılan Le Text Urfi, Hurufi Metinleri Ley'den 1909, Felsefe Dersleri 1914-1917 ve Kamus-ı Felsefe, C harfine kadar 1919 adlı eserleri vardır. Üçüncü kategorinin tek temsilcisi olan Mehmet Emin Yurdakul, 1869'da İstanbul'da doğdu. Fakir bir balıkçının oğludur. Bu sebeple orta öğrenimini yarıda bırakarak memur olmak zorunda kaldı. 1890'da ilk eseri olan Fazilet ve Asaleti bastırttı. Bu küçük eserinde ruh asaletinin soy asaletinden üstün olduğu görüşünü ileriye sürüyordu. Şairin memurluk hayatının en uzun dönemi 1890-1909. Rusumat yani gümrük idaresinde geçti. 1909'dan sonra Hicaz, Sivas ve Erzurum valiliklerinde bulundu. 1913'te Musul'dan milletvekili seçildi. 1921'de Ankara'ya giderek milli mücadeleye katıldı. Ordunun ve halkın maneviyatını kuvvetlendirici konuşmalar yapmak göreviyle Anadolu'nun birçok şehirlerinde ve cephelerde dolaştı. İstiklal Savaşı'nın kazanılması üzerine 1923'ten ölümüne kadar Şarkı Karahisar, Urfa ve İstanbul milletvekilliklerinde bulundu. Ölümü 14 Ocak 1944'tedir. Servet-i Fünun şiirinin çok tutulduğu ve sevildiği bir sırada birçok bakımlardan onun tamamıyla tersi yapıdaki şiirlerini yazmaya başlayan Mehmet Emin, başarıya ulaşabilmek için elverişli şartlara hiç de sahip bulunmuyordu. Osmanlıcanın aruzun ve ferdiyetçi bir şiirin mutlak şekilde hüküm sürdüğü bir devirde, halkın da anlayabileceği yeni bir dille, halk şiirlerinin vezniyle yazılmış ve tamamıyla sosyal konularda olan şiirlerle ortaya çıkmak ve kendisini kabul ettirmek şüphesiz ki çok güç bir işti. Halkın da anlayabileceği bir dille ve halk için yazmak prensibinin Tanzimat'tan sonra ilk defa Şinasi tarafından ortaya atıldığını, nazımdan çok nesir dili üzerinde çalışmakla beraber onun nazım dilini de sadeleştirmek hususunda gayret sarf ettiğini, fakat kendisini takip edenlerin bu prensibe onun kadar bağlı kalmayarak halkın anlayabileceği dilden gittikçe uzaklaştıklarını, ancak bu arada onlarda da hece veznine karşı bir sempati uyandığını, onunla sınırlı da olsa bazı denemeler yaptıklarını ve bu denemelerinde tamamıyla konuşma dilini de kullandıklarını biliyoruz. Ancak bu denemelerin hece veznine karşı kayda değer bir ilgi uyandırmaktan uzak oldukları da yine bilinmektedir. İşte Mehmet Emin'in uzun bir süreden beri körleşmiş bir mekanizmayı yeniden harekete geçirmesindeki güçlük de buradan doğuyordu. Bu sebeple fikirce tamamıyla hazır bir durumda olmasına ve bazı denemeler de hazırlamış bulunmasına rağmen ortaya çıkmak için haklı olarak kendisinde uzun yıllar cesaret bulamadı. Fakat bezginliğe de düşmedi ve kendisini kamuoyuna kabul ettirebilecek şartların doğacağı bir günü ümitle bekledi. Tanzimat edebiyatının unutulmuş bu prensibine yeniden bağlanmak lüzumunu Mehmet Emin nasıl duymuştu? Bunun sebeplerini kısaca şöyle açıklamak mümkündür. Mehmet Emin bir balıkçının oğlu, yani bir halk çocuğuydu. Halkın içinden çıkmakla kalmamış, halkın içinde de yaşamıştı. Halk hikayelerine meraklı olan ve okuma bilmeyen babasına akşamları bu tarz hikayeler okuyordu. Böylece halkın edebiyatını, zevkini ve okuyucusunu daha küçük yaştayken tanımak imkanını bulmuştu. Ayrıca bu İstanbullu şair Anadolu'lu bir kadınla evlenmişti. Karısının doğduğu Şebin Karahisar'a şair değişik tarihlerde tam 9 defa gitmiş, toplam olarak 6 yıl kalmış, gerek orada ve gerekse yol boyunca geçtiği kasaba ve köylerde memleketin temel tabakası olan halkı yakından tanımış, onun asırlardan beri süren yoksulluk içindeki hayatını görmüş, asil ruhunun büyük feragatine, fedakarlığına, sabrına ve kanaatkarlığına hayran kalmış ve sanatını onun ızdıraplarını konuşturmaya ve böylelikle aydınları uyandırmaya adama kararını almıştı. Ancak imparatorluğun bütünlüğünü korumak konusunda çok dikkatli olan 2. Abdülhamit'in değişik etnik topluluklar arasında fark gözeten hareketlere izin vermediği için yalnız Türk unsurunu kalkındırmayı hedef tutacak milli bir edebi hareketi hoş görmesi ve kendi genel tutumunu değiştirmesi beklenemezdi. Bu sırada yine 2. Abdülhamit tarafından Londra'dan İstanbul'a davet edilip saygı gösterilen Cemalettin-i Efgani adlı bir şeyhinde şairin ortaya çıkmak konusundaki kuşkularını gidermek konusunda faydalı teşvikleri olduğu görülüyor. Bir İslam milliyetçisi olan ve İslam birliğini ancak İslam milletlerinin önce teker teker milli varlıklarını kavrayıp kalkınmalarına bağlı gören Cemalettin-i Efgani, bu maksatla kendi memleketinden sonra Hindistan, İran, Mısır ve Türkiye'ye Abdülaziz devrinde de giderek çalışmalarda bulunmuştu. Şeyhin bu bakımdan ileride Türkiye için tehlikeli olabileceğini düşünen 2. Abdülhamit, onu İstanbul'a davet ederek göz önünde bulundurmayı uygun görmüş ve bu düşüncesini gerçekleştirmişti. Ancak şeyh kendisini ziyaret edenlere fikirlerini telkinden geri durmuyordu. Bu ziyaretçiler arasında bulunan Mehmet Emin, şeyhin düşünceleriyle kendi düşünceleri arasında sıkı bir yakınlık görmüş ve onun telkinleriyle cesareti artmıştı. Nihayet 1897'deki Osmanlı-Yunan Harbi, Huruç, ortaya çıkış için şairin yıllardır beklemekte olduğu fırsatı verdi. Bu harbin başlamasından önce İstanbul'daki aydınlar arasında milli ve asabi bir hava esiyordu. Şair şiirlerini yayımlamak için bu havayı çok elverişli buldu ve ilk olarak Anadolu'dan Bir Ses yahut Cenge Giderken manzumesini yayınladı. Gerçekten şairin tahmini doğru çıktı ve bu manzume o günkü heyecanlı ve milli hava içinde büyük bir ilgiyle karşılandı. Bu rağbeti kaybetmemek için Mehmet Emin, zaten yazılmış olarak bekleyen manzumelerini arka arkaya yayınlamaya başladı. Kısa bir süre içinde, Türk ordusunun zaferiyle biten harpten sonra da milli hava bir süre daha devam etti. Bu zamanı da iyi kullanmakta dikkatli davranan şair, şiirlerini kamuoyuna beğendirmiş ve tutulmuş oldu. Sayıları 9'u bulan bu şiirlerini başında Recaizade Ekrem, Abdülhak Hamid, Şemsettin Sami ve Rıza Tevfik gibi tanınmış şahsiyetlerin kendisini destekleyen övgüleriyle kitap halinde de Türkçe Şiirler 1900 yayınladıktan sonra edebiyattaki yeri daha da sağlamlaşmış oldu. Servet-i Fünun topluluğunun dağılmasından 1901 sonra da Mehmet Emin çalışmalarını sürdürdü. Bu sıralarda Osmanlıca, Türkçe ve Aruz-Hece mücadeleleri zaman zaman alevlendikçe onun adı da ister istemez bu çatışmalara karışıyor ve böylece ünü daha çok genişliyordu. Bu çatışmaların en şiddetlisi Selanik'te çıkmakta olan Çocuk Bahçesi dergisinde konuşma Türkçesini ve hece veznini savunan Rıza Tevfik ve Raif Necdet ile Osmanlıcayı ve Aruz'u tutan Hüseyin Cahit ve Ömer Naci arasında yapılan ve saray tarafından derginin kapatılması 1905 ile son bulanıdır. Rıza Tevfik ile Raif Necdet'ten başka bu sıralarda sanatını artık sosyal hizmete vermeye başlamış olan Tevfik Fikret de Mehmet Emin'i destekleyenler arasındadır. Mehmet Emin zamanının en doğurgan şairlerindendir. Ölümünden birkaç yıl öncesine kadar yazmakta devam ettiği şiirlerini şu kitaplarda topladı. Türk Sazı 1914, Ey Türk Uyan 1915, Tan Sesleri 1915, Ordunun Destanı 1915, Dicle Önünde 1916, Hasta Bakıcı Hanımlar 1917, Zafer Yolunda, Ordunun Destanı, Dicle Önünde ve Hasta Bakıcı Hanımlarla birlikte 1918, Turan'a Doğru, Tan Sesleri ve Ey Türk Uyan'la birlikte 1918, İsyan ve Dua 1918, Aydın Kızları 1921, Mustafa Kemal, Nazım ve Nesir, Aydın Kızları ve Kral George adlı Nesir eseriyle birlikte 1928, Ankara 1939. Bunlardan başka yalnız Nesir olan şu eserleri de vardır. Türk'ün Hukuku 1919, Dante'ye 1923.